Babalar ve Oğullar. Turgenev.
Ayrım 6.
Ama bırakalım artık onu. Çok ender rastlanan cinsten şu böceği buldum. Ditiscus marginatus. Bilir misin? Göstereceğim sana. Hikayesini anlatırım diye söz vermiştim sana, diye söze başladı Arkadi. Kimin hikayesini? Böceğin mi? Hayır hayır, bırak onu. Yevgeni, amcamın yaşamını. Göreceksin, hiç de senin sandığın gibi bir adam değildir o. Alaydan çok acınmayı hak etmiştir. Bir şey demiyorum ama sen niye bu kadar duruyorsun onun üzerinde? Haksızlığa düşmemeli insan Yevgeni. Bunu da nereden çıkardın? Yo, dinle bak. Ve Arkadi amcasını anlatmaya başladı. Okur bunu aşağıdaki bölümde bulacak. Pavel Petrovich Kirsanov, küçüğü Nikolay gibi önce evde yetiştirilmiş, sonra da saray muhafız okuluna verilmişti. Çocukluğundan beri güzelliğiyle göze çarpan Pavel Petrovich, ayrıca kendine güvenli, biraz da alaycı, yaralayıcı şakalara düşkün olduğu için herkesin hoşuna gitmekte hiç de başarısız kalmadı elbet. Subay çıkınca her yerde boy göstermeye başladı. Sosyetenin sevgilisi olan Pavel Petrovich her türlü saçmalığa ve deliliğe düşkündü. Afra tafraya vurdu işi. Ama bütün bunlar çekiciliğini artırıyordu. Kadınlar deli divane oluyorlardı onun için. Erkeklerse züppe adını takmakla birlikte için için ona imreniyorlardı. Daha önce de söylediğimiz gibi kardeşiyle bir evde oturuyordu. Hiç ama hiç benzemediği fakat candan sevdiği kardeşiyle. Nikolay Petrovich hafifçe topallardı. Biraz üzgün görünen güzel bir yüzü, kaçak kara gözleri, yumuşak saçları vardı. Tembellikten hoşlanırdı ama okumayı sever, sosyeteden çekinirdi. Pavel Petrovich ise hiçbir akşamını evde geçirmez, yüzü pekli ve çelikli ile övünürdü. O günlerin zengin gençleri arasında jimnastiği moda haline getirmeye kalkmıştı. Ve topu topu yarım düzine Fransızca roman okumuştu. 27 yaşında artık yüzbaşıydı. Parlak bir askerlik yaşamı bekliyordu onu. Birden her şey değişiverdi. O zamanlar Petersburg sosyetesinde adı bugün bile unutulmamış olan bir kadın görmeye başlamıştı. Prenses R. Bu kadına iyi yetişmiş, saygı gören ama budalaca bir kocası vardı. Çocukları yoktu. İkide bir kalkar yabancı ülkelere gidiverirdi. Derken bakarsınız dönmüş Rusya'ya, kısacası garip bir yaşam sürdürürdü. Adı budala yosmaya çıkmıştı. Her çeşit eğlenceye düşkündü. Bitkin düşünceye kadar dans ederdi, katına katına gülerdi ve yemekten önce loş oturma odasında kabul ettiği gençlerle şakalaşırdı. Fakat geceleyin ağlar, dua eder, hiçbir şeyde erinç bulmaz, çoğu zaman odasında sabaha değin dolaşır dururdu. Sıkıntı içinde parmaklarını ovuşturur ya da oturup üşümüş ve solgun dua kitabına kapanırdı. Ertesi gün yine o kibar kadın oluverirdi. Arabasına binip ziyaretlerini yapar, güler, gevezelik eder, en küçük bir eğlence bulacağı şeye bırakırdı kendini. Şaşırtıcı güzellikte bir vücudu vardı. Altın rengindeki altın kadar ağır saçları dizlerine inerdi. Ama gene kimse güzel demezdi ona. Yüzünde güzel olan yalnızca gözleriydi. Gözleri bile değil. Çünkü bu gözler ufak ve griydi fakat bu gözlerin içindeki anlam keskin, delip geçici, küstahça denebilecek kadar ilgisiz ve kara sevdaya varan düşüncelerle doluydu. Bilmecemsi bir anlam. Giderek dili en saçma sapan sözleri gevelerken bile olağanüstü bir şey parıldardı bu gözlerde. Giyinişi zarifti. Pavel Petrovich bir baloda karşılaştı onunla. Birlikte mazurka oynadı. Bu oyun süresince kadından tek bir akıllıca söz duymadığı halde ona deli divane vuruldu. Başarılara alışıktı. Bu kadınla da muradına erdi çarçabuk. Fakat bu kolay başarı ateşini soğutmadı. Tersine kendisini tümüyle teslim ettiği zaman bile sanki içinde hala saklı, dokunulmamış ve ele geçirilemez, insanın erişebilme gücünü aşan bir şey olduğunu görüp ona daha bağlandı acı çekerek. Ruhunda ne gizliydi? Tanrı bilir ancak. Sanki kendisinin bile anlamadığı bir takım gizemli güçlerin eline düşmüştü bu kadın. Bu gizemli güçler istedikleri gibi oynuyorlardı onunla ve kadının pek de erik olmayan aklı bu güçlerin esintileriyle baş edemiyordu. Bütün davranışları karmakarışık tutarsızlıklar içindeydi. kocasının haklı olarak kuşkusunu uyandıracak tek mektubu şöyle böyle tanıdığı bir adama yazmıştı ve sevgisinde kederli bir şey vardı. Gönlünün seçkiniyle artık gülmüyor, şakalaşmıyordu. Onu dinliyor ve şaşkınlıkla bakıyordu yüzüne. Kimi zaman çoğun birdenbire bu şaşkınlık ürpertici bir korkuya dönüşüyordu. Yüzünde yabansılık, ölüm benzeri bir anlatım beliriyordu. Yatak odasına kapatıyordu kendini ve hizmetçisi kulağını anahtar deliğine dayayınca onun hıçkıra hıçkıra ağladığını duyardı. Kirsanov kaç kez onunla tatlı bir buluşmadan sonra evine dönerken yüreğinin kahredici bir ruh üzüntüsüyle dolduğunu duyar, bunu da toptan bir başarısızlık bilinci izlerdi. Daha ne istiyorum diye sorardı kendi kendine yüreğindeki o acıyla. Bir gün ona taşının üstüne sfenx olmuş bir yüzük verdi. Bu ne diye sordu kadın. Sfenx mi? Evet dedi. Bu sfenx sizsiniz. Ben mi? Diye sordu kadın ve anlaşılmaz bakışlarla baktı ona. Sonra hep o gariplik içinde anlamsız bir gülümseyişle biliyor musunuz ne gurur okşayıcı bir şey bu diye ekledi. Pavel Petrovich Prenses Rey'den aşkına karşılık gördüğü zaman bile acı çekiyordu. Ama kadın ona ilgisini yitirince bu da kısa bir süre sonra oldu. Neredeyse aklı başından gitti. İşkenceler içindeydi artık. Kıskanıyor, ona rahat vermiyor, peşini bırakmıyordu. Bu ilaççı kovalamadan usanan kadın ülkeden uzaklaştı. Arkadaşlarının yalvarmalarına, üstlerinin öğütlerine borç vererek Pavel Petrovich işinden ayrılıp prensesin ardına düştü. 4 yıl kadar yabancı ülkelerde kaldı. Kimi zaman kovaladı onu, kimi de ondan uzak durmaya çalıştı. Kendinden utanç duyuyor, iradesizliğine kızıyordu. Ama boşuna. Kadının şaşırtıcı, neredeyse anlamsız fakat büyüleyici görüntüsü ruhunun derinliklerine işlemişti. Bazen de bir araya geldiler gene ve eski ilişkileri yeniden kuruldu. Prenses Re sanki onu hiç öylesine tutkuyla sevmemiş gibi davrandı. Fakat bir ay içinde her şey bitti. Ateş son kez parlamış ve bütün bütün sönmüştü. Kaçınılmaz kopuşu gören Pavel Petrovich hiç olmazsa onun arkadaşı kalmak istiyordu. Böyle bir kadınla arkadaşlık olanağı varmış gibi. Kadın habersizce Baden'den ayrıldı ve onunla karşılaşmaktan sürekli olarak kaçındı. Pavel Petrovich Rusya'ya döndü, oradan ayrılmadan önceki yaşamına başlamayı denedi. Fakat eski alışkanlıklarına giremedi. Yaşamı kendini zehir etmiş biri gibi oradan oraya dolaştı durdu. Hala sosyeteye karışıyor, yüksek çevrelerde bulunmuş bir adamın alışkanlıklarını sürdürüyordu. Bir iki yeni gönül serüveninin zaferiyle de gururlanabilirdi. Fakat artık ne kendinden ne de başkalarından umutlu değildi. Hiçbir işe girişmiyordu. Yaşlanmıştı, saçları ağarmıştı. Akşamlarını kulüpte geçirmek, kötümserlik, somurtmak ve bekar arkadaşlarıyla tartışıp durmaktı bütün işi. Bu ise kötü bir belirtiydi, bilindiği gibi. Söylemeye gerek yok, evlenmeyi aklından bile geçirmiyordu. Böylece 10 yıl geçti, sıkıntılı, boş yıllar, fakat ne de korkunç bir hızla geçti gitti. Hiçbir yerde Rusya'daki kadar hızlı akmaz zaman, cezaevinden bile derler. Daha hızlı geçer. Bir gün kulüpte yemekteyken Pavel Petrovich, Prenses Rey'nin öldüğünü duydu. Paris'te yarı çıldırmış bir durumda ölmüştü. Masadan kalktı, uzun bir süre kulübün odalarında dolaştı, kağıt oynayanların arkasında arada bir donmuş gibi kakılıp kalarak. Ama her zamankinden daha erken dönmedi eve. Birkaç hafta sonra üstünde kendi adı yazılı bir paket aldı. İçinde prensese vermiş olduğu yüzük vardı paketin. Kadın sfenksin üstüne bir harç çizmiş ve bilmecenin çözümünün bu harç olduğu haberini iletmişti ona. 1848 yılının başlarında oldu bu. O günden Nikolay Petrovich eşinin ölümü üzerine Petersburg'a geldi. Pavel Petrovich kardeşi köye yerleştiğinden beri pek az görmüştü onu. Nikolay Petrovich'in evlenmesi Pavel Petrovich'in prensesle tanıştığı ilk günlere rastlamıştı. Dışarıdan döndüğünde Pavel Petrovich bir iki ay kalmak ve kardeşinin mutluluğunu tatmak niyetiyle köye gitmiş ancak bir hafta kalabilmişti orada. İki kardeşin durumları çok farklıydı. 1848'de bu fark azaldı. Nikolay Petrovich eşini yitirmişti, Pavel Petrovich de anılarından uzaklaşmıştı. Prensesin ölümünden sonra onu düşünmemeye çalışıyordu. Ama Nikolay geriye baktığı zaman güzel geçmiş bir yaşam ve gözetimi altında büyüyen bir oğul buluyordu. Oysa Pavel bu tek başına kalmış bekar, gençliğin sona erdiği fakat daha yaşlığın da bastırmadığı, pişmanlıkların umutlara, umutlarınsa pişmanlıklara karıştığı o belli belirsiz alacakaranlık döneme ayak basıyordu. Bu dönem başkaları için olabileceğinden çok daha ağırdı onun için. Çünkü geçmişini yitirmekle her şeyini yitirmiş oluyordu. Bir gün Nikolay Petrovich, "Balino'ya çağırıyorum seni," dedi ona. Karısının anısına duyduğu saygıdan köyüne bu adı vermişti. Sevgili karımın yaşadığı günler bile sen orayı sıkıcı bulmuştun. Şimdi ise korkarım can sıkıntısından patlarsın. "Ben o zaman budalaydım, tatsızdım," diye karşılık verdi Pavel Petrovich. "Şimdi de pek akıllanmış sayılmam ama o zamandan bu yana duruldum. Onun için izin verirsen oraya gelmeye, bütün seninle kalmaya hazırım." Bu söze karşılık Nikolay Petrovich sarıldı ona. Fakat Pavel Petrovich'in niyetini gerçekleştirmek için son kararını verinceye kadar 1,5 yıl geçti bu konuşmanın üstünden. Ama köye girip de yerleştikten sonra da artık hiç ayrılmadı oradan. Hatta Nikolay Petrovich'in oğluyla Petersburg'da geçirdiği o 3 kış bile yerinden kıpırdatmadı onu. Okumaya vurdu. Özellikle İngilizce kitaplar okuyordu. Gerçekte bütün yaşayışını İngiliz örneğine göre düzenlemişti. Komşularını pek seyrek görüyor, ancak seçimler sırasında kasabaya iniyor, eskiye bağlı toprak sahiplerini liberal görüşleriyle korkutup kızdırıyordu arada bir. Ama yeni kuşak temsilcilerinden de uzak tutuyordu kendini. İki yandakiler de onu kibirli buluyor ve yine iki yandakiler de kusursuz soylu davranışlarından, bir kadın katili olması ününden, çok güzel giyinmesinden ve her zaman en iyi otelin en iyi odasında kalmasından ötürü ona saygı duyuyorlardı. Yemekten anlaması ve hatta bir zamanlar Duke Wellington'la birlikte Louis Philippe'in sofrasında bulunmuş olması, nereye gittiyse yanında gümüş bir tuvalet çantası ve portatif banyo küveti alması, alışılmamış çarpıcı bir koku sürmesi, visti çok ustaca oynaması ve her zaman kaybetmesi, bir de söz götürmez namusluluğu nedeniyle ona saygı gösteriyorlardı. Hanımlar onu tatlı bir romantik olarak görüyorlardı fakat o hanımların sosyetesiyle ilgilenmiyordu. "Görüyorsun ya Yevgeni," dedi Arkadiy öyküyü bitirince. "Amcama karşı nasıl haksızlık ettiğini. Artık babamın paraca sıkıntıya düştüğü zamanlar amcamın elindeki avucundakini vererek ona nasıl yardımda bulunduğunu söylemiyorum. Belki bilmezsin, çiftlik aralarında paylaşılmış değildir. Herkese yardıma hazırdır amcam ve şunu da söyleyeyim, köylüleri destekler hep. Onlarla konuşurken yüzünü buruşturup kolonya kokladığı doğrudur, evet. Açıkça bir sinir hastası," diye sözünü kesti onun Bazarov. "Belki de öyledir. Fakat çok iyi bir kalbi vardır. Sonra hiç de budala değildir. Bana ne yararlı öğütler verdi bilsen. Hele kadınlarla ilişkiler konusunda. Ya kendisi muhtacı himmet bir dede. Biliriz böylelerini. Neyse, kısacası," diye sürdürdü sözlerini Arkadiy, "mutsuzluğa batmış bir adam. İnan bana ondan nefret etmek güç olur." "Kim nefret ediyor canım ondan?" diye karşı koydu Bazarov. "Ben yine söyleyeceğim. Bir kadının aşkı üzerine bütün yaşamını oynayan, kozu elden gidince ekşiyen, ben artık hiçbir işe yaramam diyecek kadar kendini bırakan bir adam, adam değildir. Böyle erkek olmaz. Mutsuz diyorsun. Benden daha iyi bilirsin. Ama kendini hala kurtarmış değil eski saçmalıklardan. Çok iyi biliyorsun ki şu zavallı Galignani'yi okuduğu ve ayda bir köylünün birini kırbaçtan kurtardığı için kendisini gerçekten eylem adamı sanıyor. Ama gördüğü eğitimi, yetiştiği dönemi unutma," dedi Arkadiy. "Gördüğü eğitim?" diye bağırdı Bazarov. "Herkes kendine eğitmelidir. Benim yaptığım gibi örneğin. İçinde yaşadığımız koşullara gelince neden onlara bağlı olacakmışım hem? Onlar bana bağlı olsalar çok daha iyidir. Yok dostum, yok. Boş düşünceler bunlar hep. Sonra ne oluyor şu esrarlı kadın erkek ilişkileri? Biz fizyolojistler biliriz ne olduğunu onun. Gözün anatomisini incele hele. Bak bakalım esrarlı bakış dediği şey neredeymiş? Bütün bunlar romantik çürümeler, küflenmiş beğeniler. Gidip şu böceği incelesek çok daha iyi ederiz." Ve iki arkadaş ağır ağır yürüyerek Bazarov'un içine ucuz tütün dumanı ile karışık bir çeşit cerrahlık kokusu sinmiş odasına yollandılar. Pavel Petrovich kardeşinin uzun boylu, zayıf, verenler gibi ince sesli, kurnaz bakışlı bir adam olan Kahya ile konuşması boyunca kalmadı. Adam Nikolay Petrovich'in bütün sözlerine Evet efendim. Emin olunuz. Muhakkak efendim diye karşılık veriyor.
Ayrım sonu.